Ayrım 9.
Sayfa 112. Gözlerimi açtığımda yanımda keşiş Alfonso vardı. Gülümseyerek "Buenos noches" dedi. Ben de gülümsedim ve elini tutarak sımsıkı göğsüme dayadım. Alfonso bir an öyle kaldı, sonra elini usulca geri çekti. Üçümüz de susuyorduk. Az sonra Alfonso yerinden kalkıp kayalık yaylada yola koyuldu. Karanlıkta tümden kayboluncaya kadar izledim onu. Sessizliği Petrus bozduysa da Alfonso'dan hiç söz etmedim. Bu egzersizi her fırsatta yaparsam çok geçmeden Agape içinde yeniden canlanacaktır. Bir işe kalkışacağın zaman çıktığın her yolculuğun ilk günlerinde ya da bir şeyden çok etkilendiğinde bu egzersizi yap. Mümkünse hoşlandığın biriyle birlikte yap. Paylaşılması gereken bir egzersizdir bu. İşte yine o eski Petrus'tu. Akıl hocası, öğretmen ve rehber. O pek az tanıdığım insan. Keşiş kulübesindeki heyecanından eser kalmamıştı. Ama egzersiz sırasında elime dokunduğunda ruhunun yüceliğini hissetmiştim. Eşyalarımızı bıraktığımız keşiş kulübesine geri döndük. Petrus yere uzanarak, "Burada yaşayan kişi bugün dönmez, sanırım burada uyuyabiliriz," dedi. Uyku tulumumuzu açtım, şaraptan bir yudum alıp uzandım. Yakıp kül eden aşk beni bitkin düşürmüştü. Ama huzurlu bir yorgunluktu bu. Gözlerimi kapamadan yanıma oturup iyi geceler diyen zayıf sakallı keşişi düşündüm. Oralarda bir yerde ilahi alev onu yakıp kül ediyor olmalıydı. Gece belki de o yüzden böylesine karanlıktı. Keşiş dünyanın tüm ışığını kendine almıştı. Mavi küre egzersizi. Rahatça otur ve gevşe. Hiçbir şey düşünmemeye çalış. Yaşıyor olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu düşün. Yüreğine özgür ve sevgi dolu kıl. Canını sıkan sorunların ayrıntılarından sıyır yüreğini. Çocukluğunun bir şarkısını mırıldanmaya başla. Yüreğinin büyüdüğünü, yoğun parlak bir ışıkla odayı, sonra da evini doldurduğunu hayal et. 2. Bu noktaya eriştiğinde çocukken inandığın azizlerin ya da başka varlıkların varlığını duyumsamaya başla. Var olduklarının, sökün ettiklerinin gülümseyerek sana inanç ve güven verdiklerinin ayırdına var. 3. Azizlerin sana yaklaştıklarını, ellerini başına koyduklarını ve sana sevgi, huzur ve dünyayla kominyon azizlerin kominyonu dilediğini hayal et. 4. Bu duygu güçlendiğinde mavi ışığın içine girdiğini ve akıp giden parlak bir ırmak gibi çıktığını duyumsa. Mavi ışık evinin içine, yaşadığın yöreye, kente, ülkeye yayılmaya başlıyor. En sonunda dünyayı koskocaman bir mavi kürenin içine alıyor. Gündelik boğuşmaların ötesine geçen yüce sevginin belirtisidir bu. Yeni bir güç ve hayat verir. Dinç ve huzurlu olmanı sağlar. 5. Bırak ışık dünyayı olabildiğince uzun bir süre sarıp sarmalasın. Yüreğin açık, sevgi yayıyor. Egzersizin bu evresi en az 5 dakika sürmeli. 6. Trans halinden yavaş yavaş çık ve gerçekliğe geri dön. Azizler yakınında kalacaktır. Mavi ışık dünyaya yayılmayı sürdürecektir. Bu ritüel birden fazla kişiyle yapılabilir ve yapılmalıdır da. Böyle olduğunda katılanlar egzersizi yaparken elle tutuşmalıdır. Ölüm. Kahvaltımızı getiren yaşlı kadın, "Siz hacı mısınız?" diye sordu. Her birinin ön yüzünde kabartma bir orta çağ kalkanı bulunan küçük evlerden oluşan Azofra köyündeydik. Az önce köy çeşmesinden mataralarımızı doldurmuştuk. Ben hacı olduğumuzu söyleyince kadının gözleri saygı ve gururla ışıldadı. Genç kızlığımda burada her gün Compostela'ya giden en az bir hacı geçerdi. Savaştan ve Franco'dan sonra nedendir bilmem, hac yolculuklarının ardı kesildi. Birileri bir otoban falan yaptırmış olmalı. Bugünlerde herkes araba yolculuğunu tercih ediyor. Petrus hiç konuşmuyordu. Kötü uyanmıştı. Yaşlı kadını kafamı sallayarak onaylıyordum. Gözlerimin önüne dağları tırmanan, vadilerden geçen yepyeni asfalt bir ekspres yol, kaportalarına deniz kabukları resmedilmiş otomobiller, manastırların önüne kurulmuş hediyelik eşya tezgahları geliyordu. Kahvemi ve zeytinyağlı ekmeğimi bitirdim. Aymeric Guido'nun yol kitabına bakarak öğleden sonra Santo Domingo de la Calzada'ya varıp varamayacağımızı kestirmeye çalıştım. Geceyi Parador Nacional'de geçirmeyi tasarlıyordum. Parador Nacionaller İspanya hükümetinin sonradan birinci sınıf otellere dönüştürdüğü eski şatolar ve tarihsel yapılardır. Günde 3 öğün yemek yememe karşın başlangıçta düşündüğümden çok daha az para harcıyordum. Artık biraz lükse kaçmanın, midem gibi bedenimi de rahata kavuşturmanın zamanı gelmişti. Sabah tuhaf bir duyguyla uyanmıştım. Sanki çok acelem vardı ve bir an önce Santo Domingo'da olmak istiyordum. 2 gün önce keşiş kulübesine doğru yürürken de aynı duyguya kapılmıştım. Petrus her zamankinden de neşesiz ve sessizdi. 2 gün önce Alfonso ile karşılaşmamızdan sonra mı böyle olmuştu acaba? Bu konuyu tartışabileceğim Astray'ını çağırmak için büyük bir istek duyuyordum. Ama onu sabahın köründe hiç çağırmamıştım. Çağırabileceğimden de kuşkuluydum. Sonunda vazgeçtim. Kahvemizi bitirip yürümeye başladık. Armalı bir ortaçağ evini, çok eskiden hacıların kaldığı bir hanın yıkıntılarını köyün dışındaki parkı ardımızda bıraktık. Bir kez daha kırlara açılmaya hazırlanırken sağımda güçlü bir varlık hissettim. Yürümeye devam edeyim dedim ama Petrus beni durdurdu. Kaçmanın hiçbir yararı yok dedi. Dur ve bir an önce çöz bu işi. Petrus'tan uzaklaşmak, yürümeye devam etmek istiyordum. Kötü bir duyguya kapılmıştım. Midemin oralarda bir ağrı dolanıyordu sanki. Kendimi bunun zeytinyağlı ekmekten kaynaklandığına inandırmaya çalıştımsa da olmadı. Aynı şeyi sabahın erken saatlerinde de hissettiğimi biliyordum. Kendimi kandırmam mümkün değildi. Gerginlikti bu. Gerginlik ve korku. Arkana bak. Petrus'un sesinde bir telaş seziliyordu. İş işten geçmeden arkana bak. Hızla arkama döndüm. Solumda güneşten sararıp solmuş bitkiler arasında terk edilmiş bir ev vardı. Bir zeytin ağacının kıvrık dalları göğe uzanıyordu ve ağaçla ev arasında gözlerini bana dikmiş bir köpek duruyordu. Birkaç gün önce o kadının evinden kovduğum siyah köpeğin aynısıydı. Petrus'u falan unuttum. Köpeğin gözlerinin içine baktım. İçimden bir ses belki de Astray'ın ya da koruyucu meleğimin sesiydi. Gözlerimi kaçırırsam köpeğin üstüme atlayacağını söylüyordu. Bir süre hiç kımıldamadan birbirimize baktık. İşte diye düşündüm. Yakıp kül eden aşkın mucizesini yaşadıktan sonra bir kez daha dünyanın durmadan karşıma çıkardığı o gündelik tehlikelerle yüz yüze geliyorum. Hayvanın onca yol boyunca beni neden izlediğini, benden ne istediğini merak ediyordum. Kılıcını arayan bir hacıydım, o kadar. İnsanlar ya da hayvanlarla bir sorun yaşamaya ne isteğim vardı, ne de sabrım. Manastırda yalnızca bakışarak konuşan keşişler gibi bunu ona gözlerimle söylemeye çalıştımsa da köpek oralı olmadı. Gözlerini dikmiş, hain hain bana bakıyordu. En küçük bir şaşkınlık ya da korku belirtisi göstersem üstüme atlayacakmış gibiydi. Korku. Korkumun geçtiğini hissedebiliyordum. Korkulmayacak kadar aptalca bir durumda olduğumu düşündüm. Mideme sancılar giriyor, kusacak gibi oluyordum ama korkmuyordum. Korksam gözlerim beni ele verir, köpek de daha önce yaptığı gibi üstüme atlamaya kalkışırdı. O diye düşündüm. Sağımdaki dar bir yoldan bir karaltının yaklaşmakta olduğunu sezdiğimde bile gözlerim köpeğin gözlerinden kaçırmamaya çalıştım. Karaltı bir an durduktan sonra bize doğru geldi. Ben köpeğe bakarken tam önümden geçti ve kadınsı bir sesle anlayamadığım bir şey söyledi. Görüntüsünde iyilik, dostluk ve olumluluk seziliyordu. Karaltının önümden geçtiği o kısacık anda midem rahatlayıverdi. Bu saçma anlamsız çatışmada bana yardım etmeye gelmiş güçlü bir dostun varlığını duyumsadım. Karaltı önümden geçtikten sonra köpek gözlerini indirdi. Sonra fırladı, terk edilmiş evin arkasına doğru koştu, gözden kayboldu. İşte ancak o zaman yüreğim tepki vermeye başladı. Çarpıntı o kadar güçlüydü ki başım dönüyor, gözüm kararıyordu. Çevremdeki her şey fır fır dönerken Petrus'la birlikte birkaç dakika önce yürüdüğümüz yola bakınarak bana köpeğin hakkından gelecek gücü veren karaltıyı arandım. Bir rahibeydi, sırtını dönmüş Azofra'ya doğru yürüyordu. Yüzünü göremiyordum ama sesini hatırlıyor ve daha 20'lerinde olduğunu sanıyordum. Gelmiş olduğu yöne baktım. Hiçbir yere çıkmıyormuş gibi görünen dar bir yolda belirmişti. Başımın dönmesi daha da artarken oydu, bana yardım eden oydu diye mırıldandım. Petrus koluma girerek zaten fazlasıyla akılsız ermez bir dünyada yaşıyoruz dedi. Bir de sen hayal görmeye başlarsan yandık. O rahibe Kanas'taki bir manastırdan geliyor. Buraya 5-6 kilometre. Buradan görülmez. Yüreğim hala küt küt atıyordu. Besbelli fenalaşıyordum. O kadar kötü olmuştum ki ne konuşacak halim kalmıştı ne de Petrus'tan açıklama isteyecek. Yere oturdum. Petrus alnıma ve enseme su serpti. Birden o kadının evinden ayrıldığımızda da aynı şeyi yaptığını hatırladım. Ama o gün sevinçten ağlamıştım. Oysa bu kez tam tersi bir duygulanım içindeydim. Petrus biraz dinlenmemi söyledi. Su beni biraz kendime getirmiş, bulantım geçmeye başlamıştı. Yavaş yavaş toparlanıyordum. Petrus kendimi daha iyi hissettiğimi görünce biraz yürümemizi önerdi. Ama 15 dakika kadar yürüdükten sonra yine bitkin düştüm. Bir Rollo'nun tepesinde haç bulunan bir ortaçağ sütununun dibine oturduk. Bu tür sütunlar Yakup yolunun çeşitli aşamalarını gösteriyordu. Ben soluklanırken Petrus, "Korkun köpekten daha çok canını yakmış senin," dedi. O tuhaf karşılaşmanın ne anlama geldiğini öğrenmek istedim. Santiago yolunda denetimimiz dışında bazı şeyler olur. İlk karşılaştığımızda çingenenin gözlerinde yüz yüze gelmek zorunda kalacağın şeytanın adını okuduğumu söylemiştim. Şeytanın bir köpek olduğunu öğrenince şaşırmıştım ama o zaman bu konuda hiçbir şey söylememiştim sana. Ancak o kadının evine varmamızdan sonra sen ilk kez yakıp kül eden sevgiyi gösterdiğinde görmüştüm senin düşmanını. O kadının köpeğini kovaladığında onu bir yere koymamıştın. Hazreti İsa'nın yapmış olduğu gibi cinleri bir uçurumdan aşağı atılmış domuz sürüsünün arasına fırlatmamıştın. Kovalamıştın, o kadar. Şimdi onun gücü nereye gideceğini bilmeden arkandan gelip duruyor. Kılıcını bulmadan önce o gücün kölesi mi olmak istiyorsun, yoksa onu boyunduruğun altına mı alacaksın, karar vermelisin. Yorgunluğum geçmeye başlamıştı. Derin bir nefes aldım. Yaslandığım Rollo'nun soğuk taşını sırtımda hissediyordum. Petrus bana biraz daha su verdikten sonra devam etti. İnsanlar yeryüzü güçleri üstündeki egemenliklerini yitirdiler mi, güvensizlik baş gösterir. Çingenenin laneti o kadını korkutmuş, kadının korkusu da ölüm habercisinin içeri sızabileceği bir gedik açmıştı. Gerçi her zaman böyle olmaz ama çok ender rastlanan bir durumda değildir. Kendine güvenmen ve kendini üstün hissetmen büyük ölçüde başkalarından gelen tehditlere nasıl tepki gösterdiğine bağlıdır. Bu kez Kitab-ı Mukaddes'ten bir bölüm hatırlayan ben oldum. Eyüp kitabından bir dize. Çünkü korktuğum, çekindiğim başıma geldi. Tehdit boyun eğilmezse boşa çıkar. Yürekten savaş verirken bunu asla unutmamalısın. Tıpkı saldırının da kaçmanın da savaşın bir parçası olduğunu asla unutmaman gerektiği gibi. Ama korkudan dona kalmak savaşın bir parçası değildir. Köpek oradayken hiç korkmamam beni çok şaşırtmıştı. Bunu Petrus'a anlattım. Korkmadığını görebiliyordum. Korksaydın köpek üstüne saldıracak ve hiç kuşkusuz savaşı kazanacaktı. Çünkü o da korkmuyordu. Ama en tuhafı o rahibenin gelmesiydi. Olumlu bir şeyin varlığını hissettiğinde hayal gücün birinin sana yardıma geldiği sonucuna vardı. İşte seni kurtaran da bu oldu. İnancın yani. Tamamen yanlış bir sanıya dayanmış olsa bile. Petrus haklıydı. O gülünce ben de güldüm. Kalkıp yeniden yola koyulduk. Artık kendimi daha iyi hissedebiliyordum. Petrus yolda yine de bilmen gereken bir şey var dedi. Köpekle kavgan ikinizden birinin zaferiyle bitebilir ancak. Mutlaka geri dönecek. Bir daha sefere dövüşü sonuna kadar götürmelisin. Yoksa köpeğin varlığı ömrün boyunca peşini bırakmaz, huzurunu kaçırır. Çingeneyle karşılaştığımızda Petrus şeytanın adını öğrendiğini söylemişti. Şeytanın adını sordum. Tümen diye yanıtladı. Çünkü o pek çok. Rençperlerin ekime hazırlandıkları tarlalardan geçtik. Bazı köylüler kıraç toprağa karşı verdikleri savaşta yüzyıllardır kullandıkları tulumbaları çalıştırıyorlardı. Santiago yolu boyunca tarlaların arasında üst üste yığılmış taşlar uzayıp giden duvarlar oluşturmuştu. Yüzyıllardır işlenmekte olan o topraklardan nasıl oluyordu da hala sabanın demirini kırabilecek, atın ayağını sakatlayabilecek, köylülerin ellerini parçalayabilecek taşlar çıkabiliyordu? Her yıl yeniden başlayan, hiç bitmeyecek bir savaştı bu. Petrus her zamankinden daha suskundu. Sabahtan beri hemen hemen hiç konuşmadığını fark ettim. Ortaçağ sütununun oradaki konuşmamızdan sonra ağzını açmamış, tek bir sorumu bile yanıtlamamıştı. O pek çok dediği şeytanla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyordum. Çünkü daha önce her insanın yalnızca bir habercisi olduğunu açıklamıştı bana. Ama baktım, Petrus'un bu konuyu konuşmaya gönlü yok. Şimdilik üstelememeye karar verdim. Bir bayırı tırmandıktan sonra tepeden Santo Domingo de la Calza'daki kilisenin büyük kulesini gördük. Çocuk gibi sevindim. Parador Nacional'de yaşayacağım inanılmaz rahatlığı düşündüm. Okuduklarımdan bildiğim kadarıyla burayı hacıların kalmaları için Aziz Domingo kendisi inşa etmişti. Aziz Domingo 1170-1221 Dominiken tarikatının kurucusudur. Asisili Aziz Francesco Compostela'ya giderken burada kalmıştı. Burası bende büyük bir heyecan uyandırıyordu. Asisili Aziz Francesco 1181-1226 Fransisken tarikatının kurucusudur. Akşam yedi sularında Petrus durmamız gerektiğini söyledi. Birden Roncesvalle'de olup bitenleri ve içimi ısıtmak için biraz şarap içmek istediğimde o çıldırtıcı yavaşlıkta yürüyüşümüzü hatırladım. Petrus'un yine öyle bir şey hazırlıyor olmasından korktum. Bir haberci başka birini alt etmen için sana asla yardımcı olmaz. Daha önce de söylediğim gibi haberciler ne iyidirler ne de kötü. Ama kendi aralarında bir sadakat duyguları vardır. Köpeği yenmek için sakın habercine güvenme. Bu kez de ben habercilerden söz etmek istemiyordum. Tek istediğim bir an önce Santo Domingo'ya varmaktı. Ölmüşlerin habercileri korkuya kapılan birinin bedenini ele geçirebilir. Köpek ortaya çıktığında haberci sayıca çoğalmasının nedeni de bu. O kadının korkusu habercileri davet etmişti. Yalnızca öldürülen çingenenin habercisine değil, uzayda dolaşan, yeryüzü güçleriyle bağ kurmanın bir yolunu arayan pek çok habercinin tümünü davet etmişti. Sonunda sorumu yanıtlıyordu işte ama sesinde bir yapaylık vardı. Sanki asıl söylemek istediği bu değildi. İçgüdülerim temkinli olmamı söylüyordu. Biraz tedirgin, ne istiyorsun Petrus diye sordum. Rehberim yanıt vermedi. Tarlaya girdi, 30 metre kadar ilerideki neredeyse tüm yaprakları dökülmüş asırlık bir ağaca doğru yürüdü. Ortalıkta görünen tek ağaçtı. Ardından gitmem için hiçbir işaret yapmadığından olduğum yerde kaldım. O anda tuhaf bir şey oldu. Petrus ağacın çevresini 3 kez dolandıktan sonra yere bakarak yüksek sesle bir şey söyledi. Sonra da yanına gitmem için bana el etti. Otur şuraya dedi. Sesinde bir farklılık vardı ama bunun dostluk mu yoksa tedirginlik mi olduğunu anlayamadım. Sen burada kal. Yarın Santo Domingo de la Calza'da görüşürüz. Ben daha bir şey diyemeden devam etti. Bugünlerde ama inan ki bugün değil, Santiago yolunda karşına çıkacak en önemli düşmanla köpekle karşılaşmak zorunda kalacaksın. O gün geldiğinde yanında olacağımdan, onunla savaşmak için ihtiyaç duyduğun gücü sana vereceğimden kuşkun olmasın. Ama bugün farklı bir düşmanla, seni yok edebilecek ya da en iyi dostun olabilecek hayali bir düşmanla karşılaşacaksın. Ölümle. Doğada yalnızca insanlar öleceklerinin ayırdındadırlar. İnsan soyuna bu nedenle yalnızca bu nedenle derin bir saygı duyuyorum ve geleceğinin şimdikinden daha iyi olacağına inanıyorum. Günlerinin sayılı olduğunu ve hiç ummadıkları bir anda her şeyin son bulacağını bilmelerine karşın sonsuza kadar yaşayacaklarmış gibi hayata sarılıyor insanlar. Bazılarının anlamsız bulduğunu, ardında büyük yapıtlar bırakmak, çocuk sahibi olmak, adının unutulmamasını sağlayacak işler yapmak. Ben insan onurunun en yüce ifadesi olarak görüyorum. Ama yine de zayıf yaratıklar oldukları için insanlar bir gün mutlaka öleceklerini kendilerinden hep gizlemeye çalışıyorlar. Onlara hayatlarındaki en güzel şeyleri yapmaya yönlendirenin ölümün kendisi olduğunu anlamıyorlar. Karanlığa adım atmaktan korkuyorlar, bilinmeyenden korkuyorlar. Bu korkunun üstesinden gelmenin biricik yolunun günlerinin sayılı olduğu gerçeğini görmezden gelmek olduğunu sanıyorlar. Ölümün ayırdında oldukları zaman daha gözü pek olabileceklerini, gündelik uğraşlarında çok daha büyük başarılar elde edebileceklerini görmüyorlar. Çünkü o zaman kaybedecekleri hiçbir şey olmayacak. Çünkü ölüm kaçınılmaz. Geceyi Santo Domingo'da geçirme olasılığı gittikçe zayıflıyordu. Ama artık Petrus'un söylediklerini ilgiyle dinliyordum. Karşımdaki ufkun ardında güneş de göçüp gitmekteydi. Ölüm bizi hiç yalnız bırakmaz, hayatımıza gerçek anlamını veren ölümdür. Ama ölümün gerçek yüzünü görebilmemiz için her şeyden önce onun adının anılmasının bile insanlarda uyandırdığı tüm tedirginlik ve korkuları tanımamız gerekir. Petrus yanıma gelip ağacın dibine oturdu. Birkaç dakika önce ağacın çevresini dolaştığını, çünkü ağacın Santiago'ya hacı olmaya giderken başından geçenleri hatırlattığını söyledi. Sonra sırt çantasından öğleyin getirdiği 2 sandviçi çıkardı. Sandviçleri bana verirken, şu oturduğun yerde hiçbir tehlike yok dedi. Zehirli yılan yok. Köpek de ancak bu sabahki yenilgiyi unuttuktan sonra saldıracaktır sana. Buralarda haydut, cani falan da bulunmaz. Diyeceğim, tamamen güvenli bir yerdesin. Bir tek tehlike var, o da kendi korkunun doğurabileceği tehlike. Dediğine göre 2 gün önce ölüm kadar güçlü ve şiddetli bir heyecan yaşamıştım. Yakıp kül eden sevginin heyecanını, sarsılmış ve korkmuştum. Petrus'a bakılırsa evrensel aşk konusunda hiçbir şey bilmediğim için korkmuştum. Ölüm konusunda hepimizin az çok bir fikri vardı ama ölümün agape'nin bir başka belirtisi olduğunu göremiyorduk. Büyü eğitiminden geçtiğim 10 yıl içinde ölüm korkusunu yendiğimi söyledim. Aslında ölümün kendisinden çok nasıl öleceğimden korkuyordum. Petrus, iyi bu gece ölümün en korkunç biçimini bir gör bakalım dedikten sonra diri diri gömülme egzersizini öğretti. Bu egzersizi yalnızca bir kere yapmalısın dedi. Tiyatroda öğrendiğim çok benzer bir egzersiz gelmişti aklıma. Egzersizin ruhunun derinliklerine erişebilmesi için kendine karşı mümkün olduğu kadar samimi olman ve yeterince korkuya kapılman çok önemli. Egzersiz ölümün tatlı yüzünü gizleyen ürkünç maskeyi çekip almalı. Petrus ayağa kalktı. Gün batımının önünde karaltısı belirdi. Oturduğum yerden dev gibi ve çok güçlü görünüyordu. Petrus, bir sorum daha var. Nedir? Bu sabah suskun ve bir tuhaftın. Köpeğin ortaya çıkacağını benden önce sen sezdin. Nasıl oldu bu? Yakıp kül eden sevgiyi ikimiz de yaşadığımızda mutlak paylaştık. Mutlak her birimize gerçekte kim olduğunu gösterir. Birinin küçücük bir hareketinin başka birinin hayatına etkilediği dev bir neden sonuç ağıdır mutlak. Bu sabah mutlağın ufak bir parçası hala ruhumda capcanlıydı. Yalnız seni değil, dünyada var olan her şeyi görüyordum, hem de zaman ve mekanla sınırlanmamış olarak. Şimdi sonuç çok daha zayıf, ancak yakıp kül eden sevgi egzersizini bir daha yaptığımda tüm gücüyle geri gelecek. Diri diri gömülme egzersizi. Yere uzan ve gevşe. Ölü gibi yatarak kollarını göğsünde kavuştur. Gömülmenin tüm ayrıntılarını yarın olacakmış gibi gözlerinin önüne getir. Ama diri diri gömülüyor olacaksın. Olay zihninde canlandıkça kilise, cenaze alayının mezarlığa ilerleyişi, tabutun mezara indirilişi, mezardaki solucanlar tüm kaslarını gittikçe daha çok germeye başlıyor, kurtulmaya çabalıyorsun ama boşuna. Dayanamaz duruma gelinceye kadar denemeye devam et. Sonra tüm bedeninle yapacağın bir hareketle tabutun sınırlamalarını ortadan kaldır, derin derin nefes al ve kendini özgür kıl. Bu hareketi yaparken bağırırsan etkisi çok daha büyük olur ama bedeninin derinliklerinden bağırmalısın.